gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 10 Temmuz 2020 Cuma'yı, saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Güzel bir Cuma gününden tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenler, takvim yaprakları 1995 yılının Temmuz ayını gösteriyordu. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da büyük bir insanlık dramı yaşandı. Ratko Mladić komutasındaki Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'yı işgal etti. Sırplar en az 8.372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Acının, gözyaşının adı Srebrenica soykırımı, Boşnak milletinin derin yarası. Soykırımın üzerinden 25 yıl geçse de acıları hala taze. O dönemde yaşananları ayrıntılarıyla Eko Avrasya Başkanı Sayın Hikmet Eren'le konuşacağız. Ardından Hayatın Seslerine farklı bir konuyla devam edeceğiz. Korona günlerinde evlerimizde yaşayabileceğimiz sakatlanmaları, eklem sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Hakkı Çağdaş Basat telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Daha sonra Gölgenin Sesi köşemizde Hacı Vat Karagöz oyunuyla sizlere veda edeceğiz. Hayatın Sesleri başladı. Hiçbir yere ayrılmayın. Müzikten sonra buradayız.
Baktın bana ne güzel ne güzel. Görmedim diyar diyar, görmedim senden güzel. Sonunu hazırladık emanet ellerle. Katliamlar yaşadım hüzünlü gözlerimle. Seni kurtaramadım, hiçbir şey yapamadık. Yüreğim buruk, yüreğim hasta. Tam 16 yıl oldu, seni unutamadık. Affet bizi Srebrenica. Çocuklar ve kadınlar bazen canavardır uygarlık denen illet. Çağ dışı kalır bazen insanlık nedeni. Seni kurtaramadık, hiçbir şey yapamadık. Yüreğim buruk, yüreğim hasta. tam 16 yıl oldu. Seni unutamadık. Affet bizi Srebrenica.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, Srebrenica soykırımının üzerinden 25 yıl, diğer bir ifadeyle çeyrek asır geçmesine rağmen yakın tarihimizin utanç tablolarından biri olarak karşımızda duruyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Eko Avrasya Başkanı Sayın Hikmet Eren. Hikmet Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim.
Çok teşekkürler. İnsanlık tarihinin utanç tablolarından birisi olarak karşımızda duruyor Srebrenica soykırımı. 8000'den fazla insanın katledildiği bir süreç. Bu sürece nasıl gelindi, neler yaşandı?
Mustafa Bey, öncelikle yüce Allah'ımdan niyazım odur ki dünya tarihi inşallah bundan sonra böyle bir acıyı bir daha yaşamaz. Çünkü bundan tam 25 yıl önce 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırpların vahşice yapmış oldukları soykırım neticesinde hayatını kaybeden 8372 kardeşimizin acısı hala yüreğimizde devam ediyor.
Evet.
Sorunuzun cevabını şöyle vermemiz gerekir. Malumunuz olduğu üzere 1986 ile 1992 yılları arasında yaşanan iç savaşlar sonrası Yugoslavya parçalandı. Ve dünya kamuoyu da çok yakın takip ediyordu. 1992 yılında da Aliye İzzet Begoviç merhumun önderliğinde yapılan referandumla Bosna Hersek dünya kamuoyuna bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık kararı başta ABD olmak üzere batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Ancak bu durum Bosna Savaşı'nın çıkmasını maalesef engelleyemedi. Sırplar bölgedeki Boşnak ve Hırvatları bölgeden uzaklaştırmak için harekete geçtiler ve çok kısa süre içerisinde de Boşnak şehirlerinin pek çoğu işgal edildi. Bu işgalin hemen akabinde de başta Srebrenica olmak üzere Bosna'nın birçok şehrinde hemen ifadelendirecek olursak Saraybosna'da, Foça'da, Bijeljina'da ve Travnik'te yüz binlerce Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetmiş oldu.
Evet.
Ama tabii bunların içerisinde çok sistematik ve planlı bir şekilde soykırımın işlenmiş olduğu Srebrenica adresi biraz daha farklı icra ediyor. Bunu belki birazdan ifade edeceğim ama bu acımızı unutmayacağımızı ve gelecek nesillere de unutturmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu sadece Türkiye'de yaşayan Müslümanların değil, tüm İslam dünyasının da en önemli vazifelerinden bir tanesi olduğunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü Bosna Hersek'in kurucusu olan büyük devlet adamı ve aynı zamanda mütefekkir, bilge kişi Aliye İzzet Begoviç bir ifadesinde şunu aynen ifade ediyor. Ben özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı asla unutmayın. Çünkü evet, unutulan soykırım mutlaka ama mutlaka tekrarlanır. Bizim de zaten korkumuz bu. Bugüne kadar Türk İslam coğrafyasında Ermenilerin, Rumların ve Sırpların icra etmiş olduğu birçok soykırım var. Dün vardı, geçmiş asırlarda vardı ve bundan 10 asır öncesinde de vardı. Ama Srebrenica taze. Onun için bu taze olan acımızı gelecek nesillere gerek TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu aracılığıyla, gerek diğer iletişim kanalları aracılığıyla, gerekse sosyal medya aracılığıyla duyurmak zorundayız. Siz de yayına girerken çok önemli bir hususun altını çizdiniz. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık dramı diye ifade ettiniz. Evet, gerçekten çok büyük bir insanlık dramı. Çünkü hala hayatını kaybettiğini tespit etmiş olan Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü 170 kurbanın hala bir kemiğinin parçasını dahi bulmuş değil Mustafa Bey.
Evet.
Böyle bir acı yaşanıyor. Ve en önemlisi de Srebrenica'da Birleşmiş Milletler'in güvencesi altında bulunan Srebrenica halkı maalesef ama maalesef Hollandalı askerlere sığınan Boşnak kardeşlerimiz Sırp askerlerine teslim ediliyor. Bu teslim edilme sürecinden sonra zaten vahşet başlıyor ve yaşlı, genç, kadın demeden binlerce Müslüman kardeşimizi burada ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda vahşice katlediyorlar. Ve bugün biraz önce de ifadelendirdiğimiz 8372 Müslüman kardeşimizi bir anda teker teker bulamadılar. Toplu mezarlardan 25 yıllık süre içerisinde bularak mezarlara getirip defnettiler Mustafa Bey. En önemli hususlardan bir tanesi bu. Yıl 2020, 25 yıl önce hayatını kaybetmiş 9 kardeşimizin cesedi yarın Srebrenica'da Podçoli Anıt Mezarlığı'na defnedilecek bakanım.
Evet.
Böyle bir acıyı maalesef ama maalesef İslam dünyası yaşamış oldu. İnsanlık vicdanına sürülmüş bir kara leke olarak bu soykırımı nitelendiriyoruz. Ve her şeyden de önemlisi Srebrenica artık bundan sonra acının ve adalet arayışının da sembolü haline geldiğinde özellikle vurgulamak istiyoruz.
Evet. Çünkü, Hikmet Bey, buyurun.
Buyurun efendim. Çünkü Srebrenica'da bu soykırımı yapanlar Mustafa Bey hala herhangi bir ceza almadan ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ama Srebrenica'da o gün o acıyı gözleriyle yaşayan, kulaklarıyla o vahşeti bizzat duyan insanlar da masum bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Adalet hala yerini bulmadı. Evet, Hollanda mahkemesi burada bir karara vardı. İşte Hollandalı askerlerin yasa dışı hareket ettiğini ve Hollanda'nın kısmen hatalı olduğunun kararını verdi ama dahi Adalet Mahkemesi hala vicdanlardaki arzu edilen kararı vermedi. Onun için burada tekrar ifade ediyoruz. Srebrenica acının ve adalet arayışının sembol merkezlerinden bir tanesidir. Yine tekrarlamamız gerekirse unutmayacağız ve gelecek nesillere de bu acımızı unutturmayacağız efendim.
Evet, Sayın Eren, soykırım bir milletin tümünü ya da bir kısmını yok etme anlamını taşıyor.
Evet,
bu zulmü yapanların mutlaka ahirette yanına kalmayacak. Biz buna inanıyoruz.
Mutlaka.
Çünkü zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Bunu biliyoruz. Bu yüzden de biz zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Şimdi
Kesinlikle.
Gözü yaşlı anneler var, babalar var, yakınlarını kaybetmişler. Eğer onların yanına kar kalsaydı, zalimlerin yanına kar kalsaydı bu yaptıkları, bu gözü yaşlı anne babaların hali nice olurdu? Hiç olmazsa bir tesellileri var. Ahirete gittiğimiz zaman orada bunun hesabını Allah onlardan soracak diyorlar. Bu dünyada hak yerini bulmasa dahi Allah onlardan bunun hesabını soracak diyorlar. Şimdi ben şuna da gelmek istiyorum. Az önce temas ettiniz. Boşnak sivillerin o dönemde sığınabileceği tek güç Hollandalı Birleşmiş Milletler askerleriydi. Birleşmiş Milletler barış gücü Hollanda'nın Srebrenica'da nasıl bir rolü vardı?
Oradaki Hollandalı askerlerin rolü mevcut sadece Müslümanların değil, orada Hırvatlar varsa o Hırvatların da can, mal ve namus güvenliğini sağlamaları gerekiyordu.
Hı hı.
Sadece orada yaşayanların can, mal ve namus güvenliği değildi Mustafa Bey. Aynı zamanda orada Müslüman kardeşlerimize ait olan hatta ecdadımızdan kalan çok önemli tarihi eserler vardı. Çünkü burada sistematik bir şekilde hem insanlık katledildi, hem de aynı şekilde bu insanların geçmişten günümüze dek muhafaza etmiş olduğu eserleri dahi bilinçli ve kontrollü bir şekilde yakıp ve yıktılar, ortadan kaldırdılar. Çok sistematik bir soykırım söz konusu. Hollandalı askerlerin de orada vicdanları belki de Müslümanlara karşı titremedi. Belki orada Haç'la Hilal'in yıllardan beri devam eden mücadelesi neticesinde tavırlarını haçtan yana kullandılar. duygusal davrandılar ve bu duygusal davranmaları neticesinde buradaki bu soykırımı Ratko Mladić planlı bir şekilde icra ettirdi. Onun için yani burada sadece Ratko Mladić ve Sırp askerleri gelecekte lanetle anılmayacak. Aynı zamanda orada Birleşmiş Milletler'in güvenip bölgeyi teslim ettiği Hollandalı askerler ve o Hollandalı askerlerin komutanları da lanetle anılacak. Bunu özellikle ifade etmemiz gerekir.
Evet. Çok güzel anlattınız. Şimdi bu savaş nasıl sonuçlandı? Ona da biraz değinelim isterseniz.
Bu savaş tabii biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Bosna Hersek'in bağımsızlığını ilan etmiş olması ve 1992'den 95 yılına kadar devam eden bu sistematik soykırım ve sistematik bir şekilde devam eden iç savaş 1995 yılında nihayete erdi ve 1995'ten bu yana da şu an Bosna Hersek'te gerek Sırplar gerek Hırvatlar gerekse Boşnak kardeşlerimizin ortak yönetiminde mevcut bir Bosna Hersek dünya kamuoyunda bağımsız bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Huzur, barış ve kardeşlik içerisinde de yaşamlarını sürdürmeye gayret gösteriyorlar. Ve bu üç millette hali hazırda Bosna Hersek'in yönetiminde söz sahibi Mustafa Bey.
Evet, bu savaş yaklaşık 3,5 yıl sürdü. Pek çok binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Ve ortalama 700 bin çocuk ölmüş bu savaşta. Çok büyük bir sayı bu. Yaralanmış, evlerinden sürülmüş ya da savaştan doğrudan etkilenenler var. Savaşta hayatını kaybedenlerin genel ortalaması da şöyle. %66'sı Boşnak, %25'i Sırp, %8'i Hırvat. Böyleymiş. Ve savaş boyunca da yaralanan çocukların sayısı 35 bini bulmuş.
Tabii bir de burada şu vardı, bunu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşmamız gerekir. Dünyada vahşet ruhuna sahip olan birçok keskin nişancı o günün şartlarında Bosna Hersek'in birçok şehrinde insan avına gelmişti. Bunu tüylerim diken diken olarak söylüyorum, etlerim diken diken olarak söylüyorum. Maalesef burada insan avı gerçekleştirildi. Hala hayatını kaybedip kaybetmediğinin bilgisine dahi ulaşılamayan binlerce kayıp insan var Mustafa Bey. Bu savaşın bir de böyle bir acısı var. Ve bu bir dram. Her şeyden de ötesi Avrupa'nın ortasında dünyaya insanlığı, dünyaya hukuku, dünyaya insan haklarını yaymayı iddia eden Avrupa'nın göbeğinde böyle bir soykırımın gerçekleşmiş olması da ayrıca en önemli kara lekelerden bir tanesi olduğunu ifade edelim.
Evet, insanların bu mühim hadiselerden, soykırımlardan büyük dersler çıkartması gerektiğine inanıyorum. Suriye'ye baktığımız zaman, Suriye'de Beşar Esad halkına zulmetti, çocukları bombaladı, öldürdü. Orada çocuklardan birisi dedi ki, ahirete gittiğim zaman sizi Allah'a şikayet edeceğim demişti. Şimdi Bosna Hersek'te de yüz binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bu çocuklar da bizleri Allah'a şikayet ederse bizim insanlığın hali nice olur değil mi?
Evet, maalesef zaten insanlık çok büyük bir sınavdan geçiyor. İşte bugün malum yaşamış olduğumuz süreç de zor bir süreç. Yeni tip koronavirüs, COVID-19 pandemisi de belki Allah'ın insanlığa sunmuş olduğu en büyük sınavlardan bir tanesi. İnsanoğlunu, insan olduğunu hatırlatma yönünde belki Allah'ın bir takdiri. Gerçekten ifade ederken de zorlanıyoruz belki. Büyük bir sınavdan, büyük bir imtihandan geçiyoruz. Sadece belki öbür dünyada bunun hesabını vermeyeceğiz. Aynı zamanda bu dünyada da hesabımızı verip öbür dünyada da yine bu hesabın devamını mutlaka huzur-u mahşerde vermiş olacağız Mustafa Bey.
Evet. Başımıza gelen musibetlerin mutlaka sebepleri var. Evet. Bu arada dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 25. yılı dolayısıyla 11 Temmuz Cumartesi günü yapılacak anma programına video mesajla katılacak. Dinleyicilerimize duyurmuş olalım.
Bir de şunu da ben özellikle belirtmiş olayım Mustafa Bey. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Bosna Hersek'te çok anlam ifade eder. Aliye İzzet Begoviç'in de ömrünün son dönemlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza İşte Boşnak kardeşlerini ve Bosna Hersek'i sizlere emanet ediyorum ifadesi de kulaklarımızda her daim çınlayacaktır ki Sayın Cumhurbaşkanımız da o şuur ve o bilinçle adım atıyor. Ve aynı zamanda da Türkiye Bosna için bir annedir ve babadır ifadesini de Boşnak kardeşlerimiz her daim kullanmakta ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da her daim bu konuda da dua ve teşekkürlerini ilettiklerini de özellikle belirtelim.
Evet, bizler de Srebrenica'nın yıl dönümünde Bosna Hersek'te hayatını kaybeden kardeşlerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah insanlık böyle durumları bir daha yaşamaz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Musa Bey, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olunuz. İyi günler.
Hoşça kalın efendim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Eko Avrasya Başkanı Hikmet Eren telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Nefesinden kesti nefesi ciğerinden, dümlenip gülen dam asıldı aşkı ateşinden. Sel aldı gözünü gülen dam, bir kurşunluk canı masum yükü vuruldu. Canı uzanmış yanında. Hiç sende insaf yok mu? Can alır ellerin. Hiç sende vicdan yok mu? Sızlamaz yüreğin. Hiç sende insaf yok mu? Can alır ellerin. Hiç sende vicdan yok mu? Sızlamaz yüreğim. Ne zaman süzülür hüzün başımdan, ne zaman diner bu gözyaşım, ne zaman silinir bela yazımdan, ne zaman rahatlar şu gönlüm. Ne zaman süzülür hüzün başımdan, ne zaman diner bu gözyaşım, ne zaman silinir bela yazımdan, ne zaman rahatlar şu gönlüm.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, korona günlerinde malumunuz evlere kapandık. Vaktimizin pek çoğunu evlerimizde geçirmeye başladık. İşte kendimizi temizliğe verdik. Mutfağa girdi erkekler bilakis. Kendilerini yemek işlerine verdiler. Ama bu esnada da evde kazalar yaşanmaya başlandı. İşte banyo ve tuvalete girdiğimizde ayağımız kayıp düşme ihtimali arttı. Mutfakta yemek yaparken, bir şeyleri doğrarken bir yerlerimizi kesme ihtimali arttı. Şimdi bunu konuşacağız. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Hakkı Çağdaş Basat telefon attığımızda. Hakkı Bey, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar, iyi günler diliyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Evet, bu korona günlerinde yaşanabilecek sakatlanmalar nelerdir? Eklem sağlığımızı biz nasıl koruyacağız? Neler söylemek istersiniz?
Şimdi bu tabii hem korona günlerinde hem de genel olarak evde yaşam süresinin artmasıyla beraber istenmeyen kazalar olabiliyor. Bunlar içerisinde istemediğimiz olanlar, istemediklerimiz düşüp kafamızı vurmak gibi hayati ölümcül sıkıntılara yol açan kazalardır. Bunlardan kurulmanın en büyük yolu bunların neden olabilecek şeyleri daha önceden öngörüp önlemini almak. Mesela yürüyüş esnasında eğer bir halı, kilim varsa ve bu katlanıyorsa, bunun zeminle olan teması çok çabuk kesilebiliyorsa, bozuluyorsa, bunları ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor. Çünkü bunların kendileri de kaymaya neden olabileceği gibi takılıp düşmeye de neden olabiliyor. Bunun dışında tabii bunlar en iyi senaryo, yani düşüp bir burkulma tarzı dediğimiz basit bir yaralanma. Ama en kötü senaryo kafayı çarpmaya bağlı olarak oluşabilecek bir beyin kanamasıdır. Tabii bunları istemiyoruz. İstemediğimiz için de halıdır, kilimdir. Bunları özellikle sıcak yaz günlerinde olabiliyorsa kaldırmak, kullanmamak bence önemli. Özellikle evde yaşlı kişiler varsa, çünkü yaşla beraber biz eklem hareket açıklığımız azalıyor. Hı hı. Azaldığı için de yürürken takılmalar daha sık oluyor ve düştükleri zaman yaşlı insanlar da kalçalarını kırabiliyorlar. Bu her ne kadar kafa kırığı gibi gözükmese de kafa kırığı kadar, kafayla ilgili olan travmalar kadar önemli. Çünkü kalça kırığı yaşlı insanlarda bir müddet sonra ölüme neden olabiliyor. Ve çok basit bir neden, işte kilime takılıp düşme. Çünkü diz eklemi tam çalışmıyor. Dolayısıyla evde yaşayan kişilerin yaş ortalaması da aslında alınacak önlemleri belirliyor. Bunlardan birisi bu. Diğeri etrafta keskin bıçak, makas, jilet gibi şeyleri çok bir arada tutmamak lazım. Bunlar da çocuklar için sıkıntı ve ev kazalarına neden oluyor. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken şeyler de kaygan zeminler. Yani eğer böyle ev içerisinde kaygan çok işte küvettir vesairedir, hani lavaboların
en tehlikeli yerlerde herhalde banyo ve tuvaletler.
Tabii, tuvaletler. Buralarda da yani eğer yaz aylarındaysak, hani çıplak ayakta gezdiğimizde bu risk çok çok daha fazla. Hani kaymak terlikler kullanmak bu konuda alınabilecek önlemlerden biri. Bunun dışında özellikle buzdolabında kutusu belli olmayan ilaçları, deterjanları saklamamak lazım. Çünkü bunların bir kısmı çocuklar, bir kısmı diğer yaş grubu insanlar için sıkıntıya neden olabiliyor. Mesela bir böcek zehri ilacını üzerindeki kutunun yani kağıdını söküp saklamak gibi, ya da hiç bunu yani kağıdı çıkarmasanız bile ileri yaştaki insanlar yakını göremeyeceği için okuyamayıp ya da yanlış okuyup bunları teneffüs edebilir ya da içebilir ya da yiyebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Çok basit aslında bunlar. Bunun dışında hani elektrik çarpmalarıyla çok karşılaşıyoruz. Bu elektrik çarpması sonrasında kişilerde kafa travması, kol travması ve bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Yani elektrik çarpması belki kendisi zarar vermiyor ama o sırada oluşan travma hayati bir risk oluşturabiliyor. O yüzden bu tür elektrik çarpma riski oluşturabilecek prizdir, açıkta olan bir kablodur. Bunları muhakkak hani önlemini almak, ertelememek, ötelememek gerekiyor. Çok basit, yani bir ufak bir elektrik çarpması hani sizi öldürmez ama o anki refleksle oluşabilecek tablo sizi öldürebilir ya da sakatlayabilir. Bunlar çok önemli. Onun dışında yani en çok insanlar ayaklarını böyle sivri köşelere çarpıyorlar, masalara, işte sandalyelere. Hani burada en önemli şey, yani bu durumda en iyi ihtimal bir ayak parmak burkulması, en kötü ihtimalde bir kırık oluşuyor. Hani bunlar çok karşımıza geliyor. Bunlardan korumanın yolu da yürüyüş yolu içerisinde bu tür ufak tefek şeyleri çok bulundurmamak, yol geçişini daraltmamak gerekiyor ki o daralmış yoldan kaçarken işte kanepenin kenarı olsun, sandalye olsun, vurmak durumunda kalmayalım. Hı hı. O yüzden bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle gece uykudan uyandığımızda en çok hastalar bize öyle geliyor. Gece uyandım, tuvalete gitmek istedim. O sırada işte ayağımı sandalyenin kenarına vurdum. Tabii kırıldı. Çünkü yürüyeceği yol üzerinde hep ışık varken plan yapıldığı ve yol daraltıldığı için karanlıkta bir anda da o aradaki işte mobilyaları, ondan sonra koyduğumuz aksesuarları görme şansımız olmadığı için bu tür ufak kazalar başımıza geliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani evleri olabildiğince sadeleştirmek lazım. Evet. Ve ileri yaş grubuyla da yaşıyorsak buna çok çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir ufak düşme kalça kırığına neden oluyor. Bu da yaşamsal problemlere neden oluyor. Eklem sağlığını korumak için dikkat etmemiz gereken en önemli şey kaslarımızı korumak. Yani eklemler kaslar olmadan korunamaz. Yani evde oturuyoruz. Ondan sonra tabii yemek de artıyor. Yeme ihtiyacımız da artıyor. Enerji sarfiyatımız da azaldığı için kiloya dönüşüyor. Kiloyla beraber ağırlığımız artıyor. Sonra düşünüyoruz ki biz bu kiloyu nasıl vereceğiz? Hemen egzersiz yapmaya başlıyoruz. Halbuki evde geçirdiğimiz dönem içerisinde kaslarımız atrofiye, yani küçülmeye başlıyor. Kilo da arttı. Ama yaza gireceğiz. Kiloyu vermemiz lazım. Bu durumda hemen sokaklara çıkıp koşmaya, ondan sonra yürüyüş yapmaya, bisiklete binmeye başlıyoruz. Tabii şimdi kaslar zayıfladı, kilo arttı. Eklem üzerine binen yük de arttı. Tabii ki bunların hepsi hem sakatlığa hem de eklem kıkırdak kaybına neden oluyor. Peki burada ne yapılması lazım? Bir fizyoterapist, spor hekimi, ortopedist eşliğinde önce kasları güçlendirmek gerekiyor. Kaslar güçlendikten sonra yapılan egzersiz hem zarar vermez hem keyif almamızı sağlar yaptığımız işten. Çünkü ağrımız olmayacak. Şimdi bilmeden yaptığımız bir egzersizde hemen herkes bilir. Bir yerlerimiz ağrımaya başlar. Sonra bu ağrılar hatta günlük yaşamımızı bile etkileyebilir. Sonra biz spordan kaçarız. Halbuki bunu nasıl yapıldığını baştan öğrenmiş olsak hem spordan keyif alırız, hem vücudumuza zarar vermeyiz, hem de enerji sarfiyatımızı artırdığımız için de kilo da verebiliriz. O yüzden önce bilinçli spor yapmak, kasları güçlendirmek, bunun için de bu işi bilen insanlardan muhakkak profesyonel yardım almak gerekiyor. Yaz aylarında en çok gördüğümüz şey özellikle 40'lı 60'lı yaş arasındaki insanların dizinin bir anda ağrıması. Çünkü bu dönemlerde kilo vermek istiyorlar. Dışarıya çıkıyorlar, yürüyüş yapıyorlar ve o kadar kendilerini bu spora adıyorlar ki, yani hep üzerine gittim hocam, hep üzerine gittim ama sonuç böyle oldu. İşte üzerine gittiğimiz için böyle oluyor. Vücut halbuki diyor ki yapma. Yani ben senin canını yakıyorum, amacım bunları daha fazla yapma. Ama biz üzerine gitme alışkanlığımız olduğu için üzerine giderek daha çok hasar veriyoruz.
Evet.
Bu da tabii bir sıkıntı bizim için. En çok gördüğümüz yaz aylarında gördüğümüz sıkıntılardan birisi maalesef.
Hakkı Bey, geçenlerde ağır bir şey kaldırdım. Boşluğuma geldi. Normalde ben bir ağırlık kaldırdığım zaman bu ağırlığı bacaklarıma, dizlerime verirdim. Ama o an işte belime verdim ağırlığı. Sonra bir ağrıdı, bir ağrıdı. Bir hafta boyunca ağrısını çektim. Demek ki benim kaslarımı kuvvetlendirmem lazım.
Aynen. Yani bir, kasları kuvvetlendirmek gerekiyor. Bir de hangi hareketi ya da hangi faaliyeti hangi kaslarla doğru yaparız da öğrenmemiz gerekiyor. Aslında hani bu bir çeşit eğitim. Yani bu eğitim de tabii ki okul çağında başlamalı. Yani şimdi biz belli bir yaş grubuna gelmiş, alışkanlık edinmiş kişinin alışkanlıklarını tariflerle değiştirmemiz çok zor. Yani biz anlatıyoruz, yapıyor ama iş işte düzeldikten sonra geri eski yaşantısına dönerek bu ağırlığı tekrar yaşıyor insanlar. Halbuki bu bir öğrenme sürecinden geçecek bir süreç. Dolayısıyla da ilkokul çağından doğru yürüme, doğru eşya kaldırma, işte atıyorum bir raftan doğru tabak bardak alma, doğru spor nasıl yapılır, egzersiz nasıl yapılır, bunları aslında öğrenmek ve öğretmek gerekiyor. Yoksa biz hep bu tür sıkıntıları ilerleyen yaş gruplarıyla beraber sıklıkla görmeye devam edeceğiz.
Hı hı. Peki eklem sağlığı için hangi gıdaları tüketmeliyiz? Mesela takviye gıdalardan glukozamini tavsiye ediyorlar. Siz ne dersiniz bu konuda?
Şimdi şöyle, bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalarda bu tür maddelerin etkinliğinin olmadığı gösterilmiş.
Hı hı.
Şimdi bu malzemelerin içerisindeki bazı bileşenler ağrı kesici özelliğine sahip. Dolayısıyla alındığında hastaların ağrısını azaltma yönünde pozitif bir etki oluşturuyor. Ama bu hastanın hastalığını iyileştirmiyor. Yani ne demek istiyorum? Kıkırdak hasarını iyileştirmiyor. Menisküs yırtığını iyileştirmiyor. bağ hasarını iyileştirmiyor. Çünkü bunların hepsinin nedeni biyomekaniktir. Yani kişinin ya kilosu fazladır, ya kötü kullanmıştır, ya düzenli, düzgün sportif faaliyette bulunmamıştır. Bunların hepsi bir hasar oluşturmuştur. Bunun neticesindedir. Yani hiçbir aldığımız gıda bu hasarı geri dönüştürmüyor maalesef. Çünkü eklem kıkırdağı hasarlandığında maalesef vücudumuz onu geri yerine eskisi gibi koyamıyor. Ne aldığımız bir ilaç, ne aldığımız bir yiyecek bunu sağlamıyor. Dolayısıyla var olan stoğu iyi korumak gerekiyor. Var olan stoğu iyi korumanın yolu da kötü kullanımın önüne geçmek. Yani evet. İnsanlarda şöyle bir düşünce var. Ya hocam ben çok egzersiz yaparım. Daha doğrusu ben hiç kendimi yormam. Ondan sonra temizlikte yapmam. Ama ben nasıl kireçlenmişim? İşte aslında nedeni bu. Yani bir sedanter yaşayıp, yani masa başında yaşayıp bir anda bazen kiloların nedeniyle spor yapma ve burada oluşturulan hasar. İki, hocam ben çok kendime dikkat ederim. Ne yaparım? Ben her gün yürürüm, koşarım. İşte bu da dikkatsiz spor. Yani hayatı boyunca yapmış ama bilerek yapmadığı için oluşan hasar. Yani az yapmak da sıkıntı, çok yapmak da sıkıntı. Bunun dengesini ve nasıl yapıldığını bilerek yapmak gerekiyor.
Tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Yürümek ve koşmaktan bahsettiniz. Size göre yürümek mi ve koşmak mı daha sağlıklı?
İkisi de sağlıklı değil.
Peki ne yapmak İkisi lazım? Yürümeyecek miyiz?
Bir, yok. Spor ya da yürüyüş yapmak istiyorsak önce kasları güçlendireceğiz. Bununla ilgili bir görüş alacağız. Eklem kıkırdağımız, vücuttaki kas kitlemiz eğer bizim yürüyüşümüz için yeterliyse yürüyüş yapacağız. Hem yürüyüş hem koşma için yeterliyse o zaman hem koşacağız hem de yürüyebileceğiz.
Anladım.
Yani bunları önce teyit etmemiz gerekiyor, sonra yapmamız gerekiyor. Yani şimdi eğer standart olarak herkese yürüyebilirsiniz dersek bu durumda insanlar yürüyüş temposuyla beraber diz eklemindeki kireçlenmeyi, menisküs yırtığını maalesef bir ileri seviyeye taşıyorlar. Yani genelleme yapmamak gerekiyor.
Evet. Peki eklem rahatsızlıkları çeken insanlar genelde hangi meslek mensubu olanlar? Var mı böyle bir istatistik?
Tabii. Şöyle istatistik var. Burada en çok yani eklem rahatsızlığı çeken kişiler bu eklemlerini hiç kullanmamış insanlar ileri yaşlarda. Çünkü bir çalışma dönemi geçirdikten sonra insanlar spor yapma ihtiyacı hissediyorlar. Yani bizde genelde spor 0 ile 20'li yaşlar arasında yani olmuyor. Yani normalde diğer toplumlarda öyle. Bizde 40'lı yaşlardan sonra başlıyor spor. O yüzden 40'lı yaşlardan sonra daha önce spor yapmamış insanlarda maalesef diz ve eklem ve kıkırdak hasarı daha çok görüyoruz. Burada yani yaş önemli ama daha çok sedanter geçirilmiş, masa başında çalışılmış dönemleri geçirmiş insanlar maalesef. En çok onlar sıkıntı yaşıyorlar. Hayatlarının bir döneminde düzgün spor yapma alışkanlığı edinmiş, spor yapmayı bilen insanlar 50'li yaşlarında da 60'lı yaşlarında da bu sporu devam ettirebiliyorlar. Yani düzenli olarak atıyorum bir bisiklete binme alışkanlığı var. Bu alışkanlığı 10'lu yaşlarında edinmiş ve hiç bırakmamışsa bu kişi 60 yaşında da çok rahat bisiklete binebiliyor. Çünkü bununla ilgili kaslarını, eklemlerini ona göre korumuş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla spor sağlığa zararlıdır.
Evet. Şimdi eve bir damacana su geldiğinde ya da tüp geldiğinde ya da herhangi bir şey, ağır bir şey kaldırdığımızda belimizi incitebiliyoruz, ağrıtabiliyoruz. Beli desteklemek evet. için başka neler yapılabilir? Mesela yüzmek iyi gelir mi bel kaslarına?
Yüzmek tabii. Yüzmek iyi gelir. Bel kaslarını güçlendirici egzersizler var. Birçok çeşit egzersiz var. Tabii yüzme bu kasları aynı anda çalıştırdığımız için hani yapılabilecek en kolay olanlarından. Ama bir spor hekimi ya da fizik tedavi uzmanından alınabilecek bir egzersiz programıyla bel kaslarını güçlendirdikten sonra gene bir nesneyi, ağır bir nesneyi yerden nasıl kaldırmamız gerektiğini bilerek kaldırmamız gerekiyor. Yani kaslar ne kadar güçlü olursa olsun biz gene kaldırma işlemini bilmiyor isek eninde sonunda o bel bölgemizi sakatlayacağız demektir. Dolayısıyla sadece kaslarımıza güvenmemek gerekiyor. Bu işin nasıl yapılacağını da bilmek gerekiyor. Yani bilerek yaptığımızda vücudumuz bize sıkıntı çıkartmaz. Ama bilmeyerek yaparsak eninde sonunda bir yerden ne kadar güçlü olursak olalım sıkıntı çıkartmaya başlıyor. Özellikle
Peki.
yaş ilerlediğinde.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı.
Ne demek, ben çok teşekkür ediyorum. Programınıza katıldığım için de çok teşekkür ediyorum tekrar.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Hakkı Çağdaş Basat telefon hattımızdaydı. Kendisiyle bu korona günlerinde evlerde yaşayabileceğimiz sakatlanmaları ve eklem sağlığımızı nasıl koruyabileceğimiz üzerine konuştuk. Efendim, Hayatın Sesleri Gölgenin Sesiyle devam ediyor.
Gölgenin Sesi.
Ay. Vay. Amma sıcak be. Kuş bile uçmuyor, havaya bak. Hanım da evde yok. Hacivat da görünmüyor meydanda. Ne yapsam acaba? Hah. En iyisi şu söğüt gölgesinde yatıp uyumak. Oh. Püfür püfür esiyor mübarek. Heh, şöyle iyi. Hurr. Pış. Tısıl tısıl tısıl. Nem nem nem nem. Mışıl mışıl mışıl mışıl. Geldi, geldi. Allah canını almasın, ne güzel uyudun be. Ayağınız aca geldi. Ne geldi yav? Sana ne lazımdı? Yav deli misin, ne satıyorsun? Ayıbettin şimdi. Satmak yok. Bedavadan acık pahalı, paralıdan acıcık ucuz. Almıyorum kardeşim. Hayat iksiri de satsan almıyorum. Böyle konuşma sakallı. Zorla değil ya yahu, ihtiyacım yok. Nasıl yok? Bayağı yok. Hiç mi yok? Allah Allah. Yahu düz yok, bildiğin yok. Varın tersi olan yok. Senin ne dediğinden haberin yok. Yahu bela mısın adam, ne sattığın da belli değil. Anadacağım, dur hele iki dakika. Benim şu anda hiçbir şeye ihtiyacım yok. Anlatma. Huzur ver yeter. Huzur vereceğim. Kızma birader, dine acıcık beni yav. Canın sıkkın anlaşılan değil mi? Sen gelene kadar gayet mutluydum. Söğüdün altında şekerleme yapıyordum yav. Şekerleme mi? Evet. Söğüdün altında. Evet. Sende hiç akıl yok mu hemşerim? Allah Allah. Asıl sende akıl yok be. Söğüt gölgesi şifadır. Doğru. Ama unuttuğun bir şey var. Tedbir almamışsın. Ne tedbir alacakmışım yahu? Şimdi bu söğüt ağacı börtü böceğinle dolu. Sen uyuklarken üstüne düşebilir. Düşsün ne olacak? Olur mu yahu? Kulak böceği var, kenesi var, örümceği var. Dur yahu dur, içimi kaldırdım be. Bir kopra daldan aşağı doğru sarkıp boynuna dolansa. Ne yapacaksın o zaman? Hayda, keyfimi kaçırdı adam. Ağaç altında da uyuyamam artık. Oysa ne kadar da şifalıydı değil mi? Aman istemem şifasını filan. Korkarım, yatamam bir daha. Korkma, korkma. Mayıs oğlu ticaret mutluluk satar. Şu gördüğün fıs fısı sıkacağın üstüne, ne sinek konar başına, ne kobra düşer bağrına. Gerçekten mi yav? Bu soruyu duymamış olayım. Al bakayım. Pıst pıst. Üf, bu ne koku be? Keskin değil mi? Çok. Aha bak, örnek. Şu sineğe sıkayım, bir bak halına ne olacak. Pıst. Aa, öldü hayvan be. Öttürdü değil mi? Kaç para bu fıs fıs? Parayla değil ya. 40 kayme. Yuh, çok değil mi be? Neye göre çok? Ne bileyim yani. Çok gibi geldi. Al şunu al, koy cebine. Ver bakalım. İyi, al paranı. Bereket versin. Ha, iyi ki geldin ha. Ya şimdi mutlu musun? Daha mutluyum tabii. Daha dur sen dur. Nirvana'ya çıkartacağım seni. Bu kadar yeterli. Hadi hadi, hayırlı işler. Şunu sıkayım da uyuyayım bari biraz. Uyuma hemşerim, uyuma. Niye ya, fıs fısı da aldık, bırak da uyuyayım. Diyelim ki fıs fısı sıktın ve uyudun. Evet. Bir yan kesici yanaştı ılık ılık. O ne be? Hırsız yav. Ya ne gezer burada hırsız be? Her yerdeler, göremen. Yapma yahu. Pantolonunu çalarlar, duymazsın bile. Pantolonun mu çalarlar? Vay adi herifler. Dışarıda yatmayayım ben en iyisi yahu. Olur mu yahu? Niye yatmayacaksın? Bir söğüt gölgesi keyfin var hemşerim. Ya nasıl yatarım? Hırsız var diyorsun. Çaresi var. Nasıl? Aha bu. Bu ne be? Alarım. Yok yok, lüzum yok. Ver ver. Dinle bir dakika. Bak şimdi. Bunu kemerine takacaksın. Pantıl senden uzaklaşırsa eğer ötecek. İyiymiş aslında. Ha. İyi tabii canım. Kaç para bu? Çok değil. Kaç para kaç? 150 kayme. Yuh! Çokmuş yahu. Ama sen sağlam müşterisin. Sana 130 ötsün. Yok çok para 130. 100'e verirsen alırım. Ver hadi 120 de takayım beline getir. Getir. Al bakalım al. Başka da param kalmadı. Yapma ya. Bütün paran bu kadına mıydı? Evet. Bir bakaydın cüzdana neyi. Evde de mi yok? Ya yok. Allah Allah. Ay başına kadar başka kuruş para yok. İyi görüşürüz o zaman. Güle güle kullan. Uyu sen uyu. Hayırlı işler. İyi pazarlık ettim ha. Oh be. Şimdi gönül rahatlığıyla uyurum. Hırr. Piş.
Uyan güzel aç gözünü. Dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü, benim ay kızım sultanım. Uyan uyan uyan uyan.
Nem nem nem nem nem.
Yahu gündüz vakti bu ne uykusu birader? Şuna bak serilmiş kalmış.
Mışıl mışıl mışıl mışıl.
Dur şuna bir oyun yapayım. Bu ne be?
Allah yan kesici. Pantıl hırsızı al bakalım sana.
Of kara gözü benim yahu vurma.
Aklım çıktı be. Ne hırsız gibi geliyorsun.
Şarkı söyledim uyanmadın birader. Ben de bir şaka yapayım dedim. Ne kokuyor burada yahu?
İlaçlı fısfıs hayvanat için.
Nerede hayvanat?
Haberin yok. Söğüt hep börtü böcek, yılan bile varmış.
Kim diyor yahu?
Mayısoğlu ticaret diyor.
Hay Allah. Peki o öten neydi az önce?
Alarm taktırdı bacivat.
Ne alarmı efendim? O nereden çıktı?
Mayısoğlu ticaret. Ne içinmiş alarm? Adamın pantolonunu çalıyormuş hırsızlar.
Öyle mi? Kaça aldın peki?
Ucuz aldım canım. 120 lira.
Pantolonun kaç para peki?
80 lira anca eder herhalde yav.
Başka sorum yok.
Vay mendebur.
Sence bunlara ihtiyacın var mıydı karagözüm?
Valla böyle düşününce yokmuş gibi geliyor. Eyvah.
Efendim, işte buna kapitalizm deniyor.
Ne deniyor?
Kapitalizm. İhtiyacın olmayan şeye mutluluğunu bağlayıp satıyorlar adama.
Yahu bir söğüt gölgesinde uyuyayım dedim acıvat. Başıma gelene bak be.
2 dakika düşünsen ne kadar gereksiz olduğunu anlardın. Elindekiyle mutlu olup keyfine bakardın. Gerçek mutluluk bedavadır kara gözüm.
2 dakika erken gelseydin başıma bunlar gelmezdi mendebur.
Yahu benim ne suçum var şimdi? Kendi aklına yan.
Sen bana akılsız mı dedin şimdi?
Ben demedim, sen dedin.
Ben yemedim, sen yedin.
Vurma yahu, alarmın öter.
Al bakalım sana, bir de dalga geçiyor, şuna bak.
Yahu hırsını benden niye çıkarıyorsun birader? Git Mayısoğlu'nu döv.
Onu da döverim, seni de döverim.
Ben de çekilir giderim.
Sen gidersin de beni buraya pamuk ipliğiyle mi bağlarlar? Sallan bullan koca oğlan sallan.
Yıktık, perdeyi eyledik viran. Varıp da sahibine haber verelim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.
Gölgenin Sesi. Sevgili dinleyicilerimiz, zaman öyle bir hızlı geçiyor ki sizlerle bir haftayı daha geride bıraktık. Adeta zamandan tüketiyoruz, ömür sermayemizden tüketiyoruz. İnşallah güzel günler sizi bulsun, sağlıklı, güzel bir ömür sizlerle olsun. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.